Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Önceki sohbetlerimizde aziz dinleyenlerim, bir müminle ilgili iki temel kavramdan bahsetmiştik. Ya tezkiye veya tedsiye. Tezkiye, insanın kötü sıfatlardan arınması, kalbinden başlayarak bütün uzuvlarını Rabbin istediği arılıkta, durulukta güzel kullanması. Tedsiye ise mükerrem olarak yaratılan insanın daha sonra kendini tamamen kirletmesi, kokuşturması, kendini ifsad etmesi olarak kaynaklarımızda ifade edilen iki kelime. Peygamberler, aziz dinleyenlerim, beş temel vazifeyle geliyorlar. Nitekim ayet-i kerimede buyruluyor, peygamber size önce Allah'ın ayetlerini okur. Allah'ın ayetleri demek sadece Kur'an ayetleri değil, vahiyle gelen ayetler değil. Ayet delil manasına, şahit manasına geliyor. Bir peygamber gelir, önce insanları düşünmeye, tefekküre davet eder. Kendisini okumaya. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti İkra diye başlıyor. İkra bismi rabbikellezi halak. Yani insana nasıl yaratıldığını, yoktan nasıl var olduğunu, şu vücudundaki bütün organizmanın nasıl çalıştığını, insanın tefekkür etmesini, önce bir kendisini okumasını, yaşadığı alemi okumasını, görebildiği şu dünyayı okumasını, gökyüzünü okumasını, yeryüzünü okumasını Yüce Rabbimiz insanda emrediyor. Dolayısıyla peygamber önce hem vahiy ayetlerini, vahiy ile gelen ayetleri hem de etrafında insanın tefekkürle şu kainat mektebini güzel okumasını arzu eder. Ondan sonra da insanı Rabbi ile buluşturur. Daha sonra da ve yüzekkikim buyruluyor ki peygamber sizlere ayrıca böyle dünyaya geldiğiniz gibi tertemiz bir şekilde kalabileceğiniz, arı duru bir hayat yaşayacağınız yolları size gösterir. Kalbin tezkiyesi, nefsin tezkiyesi, amellerin tezkiyesi, malın tezkiyesi, bunlar hepsi ayrı ayrı kavramlar tabii. Dolayısıyla da peygamberin insanlara ikinci vazifesi insanları tezkiye dediğimiz arı duru bir hale getirmek. Üçüncü vazifesi de ve yuallimukumul kitab, insanlara vahiy ile gelen ilahi kitabı öğretmek. Bir de vel hikme diye buyurulan yine ayet-i kerimede bilginin daha ötesindeki esrara vakıf olma kabiliyeti, hadisenin arka planını okuyabilme kabiliyeti dediğimiz hikmeti öğretmek ve daha sonra da insanın önünde gerçekten bir öğrenme ufku açmak. Ve yuallimukum malem tekunu talemun. Sonra da peygamber size daha bilmediğiniz birçok şeyleri öğretir. Öyleyse Yüce Rabbimizin insandan arzu ettiği beş esas vardır. Yani insan ilahi ayetleri okuyacak. İnsan kendini tezkiye edecek. İnsan Allah'ın kitabını okuyacak. İnsan hikmetle buluşacak. Ve insan her gün yeni yeni şeyler öğrenme gayreti içinde olacak. Öyleyse gerçekten bir insan bu beş şeyi gerçekleştirebiliyorsa Allah-u Teala'nın peygamber göndermesindeki hikmetini de anlamış oluyor. Yani peygamberin vazifeleri o insan üzerinde tam manasıyla tahakkuk etmiş oluyor. Ama insan ilahi ayetleri okumuyorsa, kendini tezkiye etmediyse, hakikaten ilahi kitapla buluşmadıysa, hikmetin farkında değilse, o zaman peygamberin mesajı o insana ulaşmamış oluyor. Veya insan kendini o peygamberin mesajına kapatmış oluyor. Dolayısıyla da peygamberle arasına da bir engel gelmiş oluyor. Bizatihi insanın kendisini koyduğu. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, işte bu beş şeyi gerçekleştiren insan, ihsan makamı dediğimiz, gerçekten Cenab-ı Hakk'ı görüyoruz ki bir hayatın ana esaslarını elde etmiş oluyor. Ufku açılıyor, hikmetle buluşuyor, tertemiz hale geliyor ve ondan sonra hayatının her tarafından güzellikler fışkırıyor. Attığı her adımı, nazar ettiği her noktayı, alıp verdiği her nefesi işte bu beş esas içerisinde, ayetlerin gölgesinde, tezkiyenin gölgesinde gerçekleştirmiş oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki Yüce Rabbe ellerini açtıklarında, ya Rabbi bana o takva halini ihsan eyle. Allahümme eti nefsi takvaha. Ya Rabbi şu benim kişiliğime, benim nefsime takvayı ihsan eyle. Zira sen onu ancak tezkiye edersin, temizlersin. Zira onu tezkiye edenlerin en hayırlısı sensin. Ente hayru men zekaha. Senden başka bana o temizliği ikram edecek, ihsan edecek kimse yok. Zira sen benim Mevlamsın, sen benim sahibimsin. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan bu beş temel vazifeyle gönderilirken, bir taraftan da kendisi ellerini açıyor. Ya Rabbi diyor, önce ben senin huzurunda arı duru tertemiz bir kul olmak istiyorum. Ki peygamberler masum, aziz dinlenir. Onlar için bir günah düşünemiyoruz. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün tebliğatını önce kendi şahsiyetinde ümmetine göstermek istiyor. Çünkü Yüce Rabbimiz onu insanlığın önünde üsve-i hasene dediğimiz en güzel bir örnek olarak takdim ediyor. Ve bütün insanlığa da, hasaten müminlere, Allah'a ve ahiret gününe inanan insanlara da bizim peygamberimiz de, size gönderdiğimiz elçi de sizler için çok güzel bir örnek vardır buyruluyor. Gerçekten aziz dinleyenlerim, insanla Rabbi arasındaki ilişki Rab'den şu dünyada bütün mahlukatla ilgili rahmaniyet ilişkisidir. Ne demek rahmaniyet ilişkisi? Çok önceki sohbetlerimizde Esma-i Hüsna konusu burada arz edilirken Cenab-ı Hakk'ın Rahman sıfatından bahsetmiştik. Yüce Rabbimiz yarattığı bütün kullarına Rahman sıfatıyla tecelli ediyor önce. Tekliften önce kullarına Rabbimiz nimetlerini veriyor. Onları istediği şekilde yaratıyor Yüce Rabbimiz. Ama bir de rahimiyet sıfatı var ki o sıfat sadece ahirette müminlere mahsus olmuş olacak. Kuldan Rabbe olan ilişki ise kalple başlayan ve kalple de biten bir ilişki. Eğer kul o Rahman olan Rabbinin kendisi hakkındaki emirlerini farkına varır, ona iman ederse o kalpte bir iman yolculuğu başlıyor. İmanın üzerine ameli salih yolculuğu. Ameli salihin üzerine de ahlak-ı hamide dediğimiz mutlu bir yolculuk başlıyor. Yok insan kalbini baştan o yüce Rabbin tecellilerine kapatırsa, ki inkar ederse Rabbini, o zaman da küfür dediğimiz, inkar dediğimiz bir çukurun içinde kalıyor kalp ve o çukurun içinde kalan kalpten de hiçbir güzellik çıkmıyor dışarıya. Dolayısıyla insan o noktada adeta kendisini kapatıyor. Yüce Rabbi ile Rabbin alakası ona devam ettiği halde o kendi alakasını devam ettirmemiş oluyor Yüce Rabbine. Onun için İslami hayat, iman dediğimiz o inancın makarı olan, yerleşme yeri olan kalple başlıyor. Bu bakımdan da insan terbiyesi veya nefsin tezkiyesi, insanın arı duru bir hale gelme yolculuğu kalpte başlıyor. Bu noktada İmam Gazali Hazretleri meşhur İhya-ül-Ulum adlı eserinde şöyle bir giriş yapar aziz dinleyenlerim. Bilmiş ol ki insanın diğer yaratıklardan üstün olmasını sağlayan şeref ve fazilet ve Allah Teala'yı marifete istidadıdır. Evet, etrafımızda böyle binlerce, 18 bin alem diyoruz varlık var ama insanın bir farkı var. İnsanın farkı ne? İnsanda şeref kavramı var. Fazilet kavramı var insan için. Bir de Allah Teala'yı, Yüce Rabbi daha kalbi olarak tanıma istidadı var. Onun için marifet dediğimiz kelime Yüce Rabbi kalbin tanıması. Sadece bilgilerin değil, kalbin Yüce Rabbi ile bir sıhhatli ilişki kurması, onu yakinen tanıması, o sıfatların tecelli edeceği bir halde olması. Dünyadaki zinet, kemal ve şerefi insanın bu marifet sayesinde olduğu gibi, ahiret için hazırlayacağı azığı da bu marifete, yani kalbi olarak Cenab-ı Hakk'ı tanımaya bağlıdır. En üstün mertebe olan bu marifete diğer azalarıyla değil, insan ancak kalbiyle sahip olabilir. Bu marifet dediğimiz Cenab-ı Hakk'ı yakinen tanıma hali, daha farklı bir şekilde tanıma hali azalarımızla değil, ancak ve ancak kalple mümkün olur diyor İmam Gazali Hazretleri. Allah'ı bilen, Allah'a yaklaşan, Allah için amel eden, Allah'a doğru koşan ve nihayet Allah katında olanları keşfeden, o sırlara mazhar olan yine bu kalp dediğimiz varlıktır. Diğer uzuvlar, elimiz, gözümüz, dilimiz, bunlar kalbe tabi ve kalbin hizmetçileridir. Onlar, yani uzuvlarımız, kalbin çalıştırdığı alet ve vasıtalardır. Efendinin hizmetçisini, ustanın aletini çalıştırdığı ve kullandığı gibi kalp de diğer azaları öylece çalıştırır ve kullanır. Masivadan tecerrüt eden kalp, yani dış alakalardan kendini koruyabilen kalp, Allah katında en makbul bir uzuv olduğu gibi başka şeylere dalan kalp de o nispette Allah'tan uzak olur. Aranan, muhatap ve mesul tutulan yine kalptir. Masiva dediğimiz, Cenab-ı Hak'tan gayri şeylere takılıp kalmaktan temizlendiği zaman kalp Allah'a yaklaşır, saadete erer ve felah bulur. Fakat bunun zıttına masiva dediğimiz, Allah'tan gayri şeylere gerçekten takılıp kaldığı zamansa şekavete yönelip hüsranda kalan yine kalptir. Gerçekte Allah'a itaat eden de kalptir. Uzuvlara dağılan ibadetler onun nurlarıdır. Eğer bir elde nur varsa, gözde nur varsa, yüzde nur varsa, o nurun menbaı, neşet ettiği yer kalptir. Kalp nurlu olmadan el nurlanmaz. Kalp nurlu olmadan göz nurlanmaz. Kalp nuraniyete girmeden dil nurlanmaz. Veya eğer gerçekten yüzde bir nuraniyet varsa, dilde bir nuraniyet varsa, kişilikte, halde bir nuraniyet varsa, bu nuraniyetin kaynağı aslında kalptir. Kalpte o ilahi nuraniyet kalbi kuşatır ve o nuraniyet dolayısıyla da insanın diğer uzuvlarına yansır der İmam Gazali Hazretleri. Gerçekte Allah'a isyan eden de kalptir. Allah'a itaat eden kalp olduğu gibi Allah'a isyan eden de aslında kalptir. Çünkü küfrün de imanın da karar kıldığı yer kalptir. Dolayısıyla iman bir nuraniyettir, itaat bir nuraniyettir. Önce kalpte yerleşir ve uzuvlara yansır itaat olarak. Aynı şekilde küfür bir zulmaniyettir, bir karanlıktır. İnkar bir zulmaniyettir. O kalbi istila ettiği zaman uzuvlarda da görülen yanlışlıklar, hatalar hep o kalpteki kararmanın, kalpteki zulümatın eseridir. Çünkü her bardak içinde ne varsa dışında o gözükür. Kalp öyle bir varlıktır ki insan onu bildiği zaman nefsini, nefsini bildiği zaman da Rabbini bilmiş olur. İnsan onu unuttuğu ve bilmediği zaman kendini de bilmez. Kendini bilmeyense Rabbini hiç bilemez. Çünkü kendisini bilmeyen başkasını nasıl bilebilir der İmam Gazali Hazretleri. Ve sonra şöyle özetler bu konuyu. Kalbini murakabe edip düzeltemeyen, melekut hazinelerinden oraya dökülen nurları görüp murakabe edemeyenler Allah Teala'nın nesullâhe fe ensâhum enfüsehum ulâike humul fâsikûn. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onlara kendilerini unutturdu. İşte fasıklar bunlardır buyurduğu kimselerdir. Kalbin hakikat ve vasıflarını bilmek de dinin aslı ve salikler yolunun esasıdır. Demek ki dini bilmek demek, dini tanımak demek, kalbi tanımak demektir. Öyleyse aziz dinleyenlerim, bundan sonraki sohbetlerimizde inşallah kalbin vasıfları, kalbin tedavi yolları, kalbe arız olan hastalıklar konusunda kaynaklarımızda İslam büyüklerinin derc ettiği hususları inşallah bu programlarımızda sizlere arz etmeye çalışacağız. Kalp deyince hatırımıza belki ilk önce sol tarafımızdaki bir et parçası gelir. Vücudumuza kan pompalayan bir et parçası. Ama bir de esas din literatüründe, din ıstılahında kalp diye ifade edilense ve farklı vasıfları anlatılan hususta gözde görülmeyen ruhani bir varlık veya bir başka ifadeyle esas tahassüs, hissiyat merkezi. Bakın akıl diyoruz, akletme, düşünme merkezi. Ama kalp, hissiyat merkezi. Kalp var, aziz dinleyenlerim, Allah denildiği zaman titriyor. Kalp var, kas katı duyarsız, iki kalp arasında fark var. Ama iki kalp de maddi varlığı olarak aynı şeydir. Birer et parçasıdır. Ama her ikisi üzerindeki hal, insana yansıyan hal farklıdır. Onun için de o manevi kalp, ruhani kalp bizim o et parçası olan kalbimizle bir ilişkisi de var. Ancak tabii bu ilişkinin mahiyeti ulemamız tarafından uzun uzun araştırılmış. Nasıl bir ilişki var? Aklımızın beynimizle olan ilişkisi farklı bir ilişki. Akıl ayrı bir hadise, beyin ayrı bir hadise. Ama akıl beyinle alakalı. Aynı şekilde o ruhani kalp, manevi kalp de yine bizim o zahiri dediğimiz et parçası kalbimizle alakalı. O bakımdan da Yüce Rabbimiz, aziz dinleyenlerim, bizden bir kalbi selim istiyor Kur'an ifadesiyle. İbrahim Aleyhisselam Rabbine dua eder ve der ki وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَسُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ya Rabbi, o diriliş gününde beni mahcup etme. Ki İbrahim Aleyhisselam Kur'an'da haliliyeti, yani Allah dostluğu belirtilen bir peygamber. Nasıl sabit? Yüce Rabbimiz Allah İbrahim'i kendine dost edindi buyuruyor. وَتَّخَذَ اللّٰهُ وَاِبْرَٰهِمَ خَل۪يلًا. Ama bu dostluk İbrahim Aleyhisselam'ı öyle bir hassas kalbe ulaştırmış, öyle bir manevi hale sokmuş ki Ya Rabbi sen beni dost edindin ama ben senin huzuruna mahcup olan bir dost olarak çıkmak istemiyorum. Peki bunun için ne lazım? Zira o gün mal da fayda vermez, evlat da fayda vermez. Ancak senin huzuruna günahlardan, hatalardan, Allah'ın dışındaki varlıklara muhabbetten arınmış, tertemiz, selim, tezkiye edilmiş, tasfiye edilmiş bir kalple gelen onun faydasını görür. Onun için de bu ayetten mülhem olarak şairimiz şöyle demiş: Sanma ey hace, zerusi misterler, yevme la yenfeuda kalbi selim isterler. Ey efendi, Allah'ın huzuruna vardığın zaman sana ne kadar altının var, ne kadar gümüşün var, dünyada bu ne kadardı, ondan buraya ne getirdin diye bir soru sormazlar. Senden kalbini isterler. Kalbini koy bakalım. Allah'ın sana verdiği ömür müddetince senin kalbin nerelerde dolaştı? Nerelere meyletti? Nerelerden kendini korumaya çalıştı? Ve sana verilen uzuvları kalbin nasıl besledi? Onları nerelere yönlendirdi? Kalbin eline ne yaptırdı? Kalbin diline ne yaptırdı? Kalbin gözüne ne yaptırdı? Veya kısacası sen nasıl bir kalp taşıdın dünyada, şimdi onun hesabını ver derler diyor şairimiz. O bakımdan herkes, aziz dinleyenlerim, şöyle zaman zaman ellerimizi kalbimizin üstüne koyup iç dünyamızda hangi duyguların büyüdüğünü, duygularımızın nereye doğru meylettiğini, neden korktuğunu, neyi ümit ettiğini daima klasik tabiriyle, tasavvufi tabirle murakabe etmek, yani gözetmek. Ve orada bir takım tespitlerimiz varsa o tespitlere göre de kendimize bir yön vermek ve kalbimizi selim bir hale getirmek mükellefiyetimiz ve mecburiyetimiz var. Zira Rabbin huzuruna vardığımızda bizden kalbimiz istenecek.